Ayrım 23, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 275, 45. Bölüm. Ustabaşı ellerindeki aletleri kullanarak Menneptah'ın mezarını kazmaya devam etmeye kararlıydı. Durumu ekipteki arkadaşlarına da anlatmıştı ama Panev'in girişimi olmasa kararlı Gao ile Brunfened'in umutsuzluğu çalışmaları önemli ölçüde yavaşlatacaktı kuşkusuz. Neyse ki eski hızıyla devam etti kazı çalışması. 7 hafta sonra umutlar tükenmişti. 2 gün dinlenmek üzere geçitten köye doğru inerlerken ekipteki herkes Krallar Vadisi'ni bir daha görüp görmeyeceğini düşünüyordu. Eskimiş aletlerle iyi iş çıkarmak mümkün değil diye sızlandı Somurtkan Karo. Endişelenme, ustabaşı buna izin vermeyecek dedi Güçlü Nart. Başka bir deyişle çalışmalara ara verilecek. Bu hoşuma gitmiyor dedi Brunfened. Er ya da geç işe yeniden başlarız. Ama şimdiki hızımıza erişmemiz güç görünüyor. Böylesi bir olay iyiye alamet değil. Havada olumsuz bir büyü var. Eğer bakır elimize geçmezse bunun ardında daha ciddi bir neden olmalı dedi karardı Gao usulca. Bakır yoksa alet yok, alet yoksa iş de yok. Ya yöneticiler köyü kapatmaya karar verdilerse... ''Endişelenmeyin'' dedi Panep, ''her şey yoluna girecek.'' ''Nasıl böyle emin olabiliyorsun?'' diye sordu pişkin Somunpay. ''Başka türlüsü imkansızdı ondan. Firavun köye geldi. Sadece tek bir söz söyledi.'' ''Çok safsın'' dedi Halatkasa. ''Eğer sarayında karışıklık çıkarsa Menneptah sadece iktidarını korumayı düşünür. Bizleri unutur.'' ''Sen de Firavun'un kendine ebedi bir ev ısmarladığını unutuyorsun.'' Tartışma yol boyunca sürdü. Köye yaklaşırken onları ilk Panep gördü. ''Bakın eşekler!'' ''Kendini kandırma'' diye araya girdi cömert Didya. ''Belki de sadece basit bir yiyecek kervanıdır.'' ''Akşamın bu saatinde şaşardım doğrusu.'' Genç dev yokuşu koşarak indi. Sırtında ağır bir sandık taşıyan demirci Obed'i deviriyordu neredeyse. ''Bakır mı?'' ''Yüzlerce kalem yapacak kadar var, inan bana. Vakit geçirmeden başlıyorum işe.'' General Mehi tevazuyla arkada demirci yardımcılarının yükünü indirdiği son eşeğin de gerisinde duruyordu. Mezar katibiyle ustabaşı yanına geldi. ''Değerli yardımlarınız için teşekkürler.'' dedi Kenhir. ''Bakır tam zamanında geldi.'' ''Size güzel bir haberim var. Bu bakır beklediğinizden çok daha fazla. Önünüzde büyük şantiyeler olduğunu, hakikat meydanının hiçbir zaman malzeme sıkıntısı çekmemesi gerektiğini belirttim. Koptos'taki yetkililer ağırdan almaya çalıştılar ama Perramesu'ya kadar uzanıp davranışları konusunda ayrıntılı bir rapor hazırlamakla korkuttum onları.'' Karşımdakiler şaka yapmadığımı anladı. Sonra da çok daha anlayışlı davranmaya başladılar. Verilen zararın tazmin edilmesi gerektiğini belirttim. İşte sonucu. Teşekkürleriniz beni duygulandırıyor ama hepsi gereksiz. Ben sadece görevimi yaptım. Vezire mektup yazıp bizim için yaptığınız girişimlerden söz edeceğim dedi Kenhir. Firavun da öğrenecektir yaptıklarınızı. Kral mezarının tamamlanması için son derece değerli bir katkı yaptığınızı bilin yeter. Bu bana verilen onurların en parlağı olacak dedi Mehi. Bununla övünecek kadar güçsüz olacağım kuşkusuz. Teslim belgesini incelemek ister misiniz? İyi olur. Mehi belgeyi kendine uzatırken tek bir kelime etmeden uzaklaştı suskun nefer. Kötüye işaret diye düşündü general. Bu ustabaşı katipten de kuşkulu anlaşılan. Ne düşündüğünü anlamak da çok güç. Onu kayıtsız şartsız bir müttefik olduğuma inandırmak için çok çalışmam gerekecek. Postacı Uputi kralın mührünü taşıyan bir haber getirdi dedi güçlü Niyut Kenhir'e. Daha önce de söyleyebilirdim bunu. Daha yeni geldiniz dedi genç kız. Mezar katibinden etkilenmiyora benziyordu. Kenhir mührü sökerken omurdanıyordu. Belgeyi okudukça hayret ile şaşkınlık arasında gidip geliyordu. ''Nefer'e gidiyorum'' dedi. ''Yemek hazırdı oysa'' diye yakındı Niyut. ''Dönüşüme kadar yemekleri sıcak tut.'' Hizmetçinin omuz silkmesini görmezden geldi Kenhir. Yorgunluğuna rağmen adımlarını açtı, asasını da aynı hızla kullandı. Nefer'in evine geldiğinde Berikin'in banyodan çıktığını gördü. Uzun bir muayene sırasından bitkin düşen ışıkla birinci odadaki yatağa serilip kalmıştı. Rahatsız ettiğim için özür diler ama acil bir şey vardı. Kraldan bir mesaj. Oturun dedi Nefer, size içecek bir şeyler vereyim. Haklısın, gırtlağım kupkuru ama böyle bir emri kim tahmin edebilirdi ki? Merneptah mezarındaki çalışmalar nedenli ilerlemiş olursa olsun milyon yıllık tapınağının yapımına hemen başlanmasını buyuruyor. Ama ne o ne de eşi işin başlangıcını kutsamak için başkentten ayrılamayacaklarmış. Öyleyse bu buyruğu nasıl yerine getireceğiz diye sordu bilge kadın. Dini bir görev üstlendiğine göre ustabaşı firavunu temsil edecek. Hator raibelerinin başı bilge kadın da kraliçenin adına hareket edecek.
İyi okudunuz mu diye sordu Nefer.
Metinde anlaşılmayacak bir yer yok.
Gerekli tören malzemesi var mı elimizde?
En eski belgemiz, kralın acelesi tapınağın açıldıktan sonra üreteceği güce ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Anlaşılan Ramses'in mirasını korumak için acımasız bir savaş vermesi gerekiyor.
Zaman kaybetmeden sol ekibin önderine haber verelim dedi Nefer. Sonra da gerekli önlemleri alalım.
Panep yeni çıkan dişinin uyutmadığı oğlunu sallıyordu. Süt anne daha önce hiç böylesine hızlı bir gelişme, böylesine kararlı bir kişilik görmemişti. Aperti'yi sakinleştirmeyi sadece babası başarıyordu.
Garip bir şeyler oluyor dedi lekesiz Uhabet. Hator tapınağından döndüğünde.
Bilge kadın hepimizi topladı. Senin arkadaşların da küçük gruplar halinde tartışıyor.
Aperti sakinleşir sakinleşmez gidip bir bakarım.
Kocasını Firuze ile paylaşmak zorunda olsa da mutluydu Uhabet. Panep burada evinde buluyordu rahatı. Firuze ona sırrını sadece kendinin bildiği bir duygu esrikliği veriyordu ve Uhabet bununla mücadele etmekten çok önceleri vazgeçmişti. Panep nerede sürterse sürtsün sonunda Uhabet'in her zaman zarif ve huzurlu tutmayı başardığı bu sıcak yuvaya dönecekti. Böylesi bir fedakarlığa hazır çok az kadın vardır kuşkusuz. Ama Aperti gibi olağanüstü bir çocuk doğurtan o adamı seviyordu Uhabet. Panep'in yaşı ilerledikçe daha sakin ve daha mantıklı olmasını da beklemiyordu. Gürültüsüz ve sakin sevgisiyle Panep'in içindeki ateşin kocasını yakmasını engellemek Uhabet'in görevi değil miydi?
Çok tuhaf bakışlarım var dedi kocası.
Size bakıyordum, sana ve oğluna.
Güzel bir çocuk doğurdun Uhabet ama kolay kolay uyumuyor.
Yoksa senden güçlüsüne mi çattın?
Bunu daha sonra göreceğiz. Ah sonunda başardım galiba.
Yumurcak uyumuştu. Panep evden çıkmadan önce usulca anasının kollarına bıraktı çocuğu. Yolda giderken pişkin somun pay seslendi.
Şekerlememden uyandırdılar dedi. Anlaşılan başımız dertteymiş öyle mi?
Hiçbir fikrim yok.
Şu bakır konusu da kapandıktan sonra rahatlayacağımızı umuyordum.
Sağ ekip zanaatkarlarının çoğu Nefer'in evinin önünde toplanmıştı. Güçlü Nahıt mutsuzluğunu gizlemeye gerek bile duymuyordu.
Söylenenler doğruysa bir sürü soylu mezarı kazmamız gerekecekmiş. Tatilimizi ne zaman yapacağız? Kral mezarı zaten yetiyor. Neden sol ekibi de çağırmazlar ki?
''Sana bunları kim söyledi?'' diye sordu halat kasa.
''Nat düşündü bilmiyorum bir söylenti.''
''Bense bambaşka bir söylenti duydum.'' dedi Çakal Unes. ''Firavun yeni bir Amon tapınağı yaptırmak için içimizden bazılarını başkente çağırıyormuş.''
''İşte bu imkansız.'' diye kestirip attı Aslan Userhat. ''Ben Teb'de doğdum, Teb'de öleceğim.''
''Ben de senin gibi düşünüyorum.'' diye onayladı Cömert Dedya. ''Kimse beni köyden ayrılmaya zorlayamaz.''
Ustabaşının söyleyeceklerini beklesek diye önerdi Panep.
Sözlerinin haklılığı zanaatkarları şaşırttı.
Nerede olduğunu bilen yok diye açıkladı neşeli Renupe. Bu da işlerin yolunda olmadığını göstermiyor mu? Sol ekip şefinin evindeymiş dedi Somurtkan Karo. Bize kötü haberi vermeden önce ne söyleyeceklerini kararlaştırıyorlar.
İyi öyleyse biz de oraya gideriz dedi Panep.
Küçük topluluğun fazla uzağa gitmesi gerekmedi. Yarı yolda suskun Nefer'le karşılaştılar çünkü.
Her şeyi bilmek istiyoruz dedi Halat Kasa sinirli sinirli. Krallar Vadisi'ndeki inşaata ara verip bizleri başka yerlere mi göndermek istiyorlar?
Bilgeler söylentilere kulak verilmemesi gerektiğini öğütlemez mi?
Öyleyse gerçek ne?
Firavun zaman kaybetmeden milyon yıllık tapınağına başlamamızı buyuruyor. Bu nedenle de iki ekip inşaat sahasına bir araya gelip şantiyenin başlangıcını kutlayacak. Sonra da mezardaki işimize döneceğiz.
Bu acele neden diye sordu Tuti, yoksa sarayda karışıklık mı var?
Her firavun gibi Mernep Tah'ın da bu tapınağın yaratacağı enerjiye ihtiyacı var. Tapınağı yapmak da bize düşer.
Firavun Tebe gelecek mi?
Ben ve Bilge Kadın kraliyet çiftini temsille görevlendirildik. 46. Bölüm. Lonca'ya ihanet eden zanaatkarın emin olduğu bir şey vardı. Milyon yıllık tapınak kadar önemli bir şantiyenin açılışında ışık taşını kullanmak gerekirdi. Ustabaşı ışık taşını sakladığı yerden çıkarmak zorunda kalacaktı. İşte o zaman bu fırsattan yararlanması gerekecek, nerede korunduğunu öğrenmeye çalışacaktı. Düşünce ne kadar çekici görünürse görünsün uygulaması çok güç olacaktı. Işık taşı büyük olasılıkla gece çıkarılacak, muhtemelen güneşin doğmasından, zanaatkarların uyanmasından önce yapılacaktı bu iş. Hainin karısına belli etmeden asıl önemlisi de suskun nefere yakalanmadan evden çıkması gerekecekti. Birinci sorunu halletmek için karısının akşam yemeklerinde içtiği sıcak sütün içine kılıç otu esaslı güçlü bir uyku ilacı katmayı düşünmüştü hain. Ama ne kadar koyması gerektiğini bilmediğinden başarısız olmaktan korktu. Her şeyi tartıp hesapladıktan sonra niyetini karısına da açmaya karar verdi.
''Bana güveniyor musun?''
''Bu da nereden çıktı?''
''Çünkü zengin olmaya karar verdim.''
''İyi ya, peki nasıl?''
''Meslektaşlarım gibi değil, onlar çok az da yetiniyor. Sana daha fazlasını anlatamam. Sen de yaptıklarımla ilgili tek bir soru bile sorma bana. Günlerimizi yeteneklerimi kabule yanaşmayan bu köyde tüketmeyeceğiz. Sabrın sonu selamet olmadığına göre ben de başka yollardan gitmeye karar verdim.''
''Gereğinden fazla tehlikeye atılmıyor musun?''
''Ne kadar dikkatli olduğumu bilirsin. Bir gün çok güzel bir evde oturmaya başlayacağız. Hizmetkarlarımız, topraklarımız, sürülerimiz olacak. Yemek pişirip evi temizlemen gerekmeyecek.''
''Oysa ben zenginlikle ilgilenmediğini, gözünün mesleğinden başka bir şey görmediğini sanırdım.''
''Bütün köyün de böyle düşünmeye devam etmesi gerekiyor.''
Kadın uzun uzun düşündü. Hain gözlerini karısından ayırmıyordu. Karısı en küçük bir çekingenlik bile gösterse, o anda ciddi ve kabul edilemez bir tehlike yaratmış olacaktı.
''Senin böyle davranacağını düşümde görsem inanmazdım.'' dedi kadın sonunda. ''Ama anlıyorum seni. Dahası destekliyorum da. Ben de zengin olmak istiyorum.''
Karısı ne çok güzel ne de çok akıllıydı ama tıpkı kendisi gibi uzun süre bastırılmış bir dürtüye, zenginliğin ışıltısına yenilmişti o da. Hain sadece gelecek hakkındaki düşlerinden, şimdiye kadar kazandıklarından bahsetmiş, kimin adına çalıştığını atlamıştı. Karısı ne kadar az şey bilirse o kadar iyiydi. Şimdilik susacağından, onu rahat bırakacağından da emindi. Talihi yardım ediyordu sanki, gece çok karanlıktı. Kocaman bir su küpünün ardına saklanan hain gözlerini ustabaşının evinin kapısına dikmiş bekliyordu. Eğer düşündükleri doğruysa, nefer ışık taşını almaya yalnız gidecek, sonra taşı köyün ana kapısı önüne getirip zanaatkarları uyandıracaktı. Eğer çok dikkatli olmasaydı, hiçbir ses çıkarmadan evden süzülen ustabaşının çıkışını kaçırabilirdi. Duvarları sıyırırcasına giden ustabaşı, lonca merkezine doğru yürüyordu. İki kez durup arkasını kolaçan etti ve hain bunların birinde yakalanma tehlikesi atlattı. Nefer yoluna devam etti. Toplantı odası. Burayı çok düşünmüştü hain. Zanaatkarlar toplandığında taşın salonun ortasında bulunması gerekiyordu. Bazen hafif bir ışık saçtığını da görmüştü taşın. Ne var ki ışık taşının ulu orta bir yerde saklanacağı olasılığını elinin tersiyle itmişti. Demek yanılmıştı. Nefer elindeki tahta anahtarla merkezin kapısını açtı, içeride de uzunca bir süre kaldı. Çıktığında koltuğunun altında kalın bir bezle örtülü ağır bir şey vardı. Derin bir tatmin duygusu sardı hainin içine, artık biliyordu. Çılgın bir düşünce yerleşti beynine. Şimdi usta başını öldürse, bu taşı alıp bu paha biçilmez hazineyle kaçsa. Yazık, elinde ne silah ne de bir alet vardı. Üstelik doğu da aydınlanmaya başlamıştı. Gece hızla gerileyecekti şimdi. Neferi tek bir yumrukla bayıltıp boğamazsa ustabaşının yardım çağıracağı kesindi. Çok tehlikeli. Taşı ne yapacağını görmek için ustabaşını izlemeyi sürdürdü hain. Belki de zanaatkarları toplamadan önce taşı toplantı odasından daha az sapa bir yere gizleyecekti. Oysa Nefer uzun adımlarla ana kapıya doğru yürümeye koyulmuştu bile. Kapıda mezar katibiyle bilge kadın onu bekliyordu. Ayaklarının dibinde de sarıldığı toprak rengi beze rağmen ışıldayan dikdörtgen bir şey. Taş. Taşı kenir getirmişti demek. Ustabaşı taşıdığı yükü indirdi. Tahta bir sandık. Sandıktan çıkardığı madeni levhaları uzun uzun inceledi, sonra yerlerine yerleştirdi. Yanlış izi sürmüştü hain ama başka fırsatlar bulacağından emindi. ''Seni izleyen oldu mu?'' diye sordu Kenhir Nefer'e. ''Olabilir, evindeydim.'' ''Bense alet odasına kem gözü bırakanın, ışık taşının saklandığı yeri bulmaya çalışacağından eminim.'' ''Diyelim ki başardı, ne işine yarayacak bu bilgi? Taşla birlikte kaçamaz ki.'' ''Çalışacaktır.'' diye homurdandı Kenhir. ''Önlemleri arttırmamız doğru olur. Eğer seni izlediyse yanlış adamın peşine takıldığını anlamıştır.'' Çok kuşkulanmaya başladığımızı, önlemleri arttırdığımızı görmüştür mutlaka. İşte dikkatli davranması, kim olduğunu belirlememize fırsat yaratmaması için bir neden daha. Bu köyde bir gölge yutucusunun, bir katilin saklandığını kabul ediyorum. Ama aynı zamanda hareketsizliğe mahkum olduğuna da inanıyorum. Gereğinden de iyiyim sersin dedi Kenhir. ''Bilge kadının yaydığı ışığı unutmuş olamazsınız. İçeriden ya da dışarıdan gelsin, her türlü tehlikeye karşı koruyacaktır bizi.'' Şafağın sessizliği birbiri ardına patlayan yumruk sesleriyle bozuldu. Panep köyün içinde koşarak dolaşıyor, hala uyuyanları uyandırmak için kapıları yumrukluyordu. ''Hemen hareket ediyoruz.'' diye haykırıyordu genç dev. ''Geç kalanları bizzat ben gelip alacağım.'' Sıcak çöreklerden, taze sütten, peynirden ve kaz ciğeri ezmesinden oluşan etkileyici bir kahvaltıyı mindiye indirdikten sonra karısıyla oğlunu öpüp vedalaşmıştı Panep. Keyfi yerindeydi. Keyifsiz olanlara kendininkinden bir nebze vereceğini söyleyerek dolaşıyordu ortalıkta. Uyandırma turuna henüz başlamışken tabanları yağlayıp kaçan birini fark etti. Sabah olmadan evine dönmeye çalışan çapkın bir koca mı, yoksa kötülüklerini yaymak için köyde dolaşan biri mi? Ustabaşı ile bilge kadın bir akşam yemeği sırasında üzücü haberi vermişti. Köyde bir hain vardı. Köye zarar vermeye kararlı bir hain. Düş kırıklığına uğramış, şaşırmış, ne söyleyeceğini bilememişti Panep ama gözlerini dört açmaya da karar vermişti. Hakikat meydanındaki gibi seçkin bir topluluğun içinde olsa bile insan insandı. Bazıları en kutsal ödevlerini bile unutabiliyordu. Bu bilinç bile Panep'in heyecanını azaltmadı. Işık taşı parıldadıkça hiçbir hain eserin tamamlanmasını önleyemeyecekti. İşte şimdi önünde parlıyordu ışık taşı. Eğer köyde hala uyanmamış biri varsa söz veriyorum, bundan böyle bir yudum şarap içmeyeceğim. Daha dikkatli olmalısın Panep diye öğüt verdi bilge kadın. Hastalarımdan birine ağır bir uyku ilacı içirmiş olabileceğimi düşün bir. Verdiğim söz geçersiz olurdu çünkü koşullardan habersizdim. Kararların oldukça ilginç dedi Kenir. Onu gördüm galiba dedi genç dev ani bir ciddiyetle. Hainden mi söz ediyorsun diye sordu Nefer. Evet sanırım oydu. Ustabaşının soluğu daraldı. Kim olduğunu gördün mü? Hayır, hayal meyal birini gördüm. Düşündükçe o olduğuna daha çok inanasım geliyor. Işık Panev'in dikkat etmediklerini görebilmek için düşüncelerini okumaya çalıştı. Ama o düşüncelerde hayaletten iz yoktu. Demek ustabaşı gerçekten izlendi dedi Kenir.
Bu son derece tehlikeli diye itiraz etti Panep. Neden Nefer'i korumam için bana haber vermediniz?
Çünkü yem olmamana karar vermiştik de ondan, dedi Beriki.
Çılgınlık bu. Bu koşullarda seni nasıl koruyabilirim ki?
Tehlikede olan ben değilim. O zamanların tek düşüncesi hazinelerimizi çalmak, belki de çalışmamızı engellemek.
Ah senin şu iyimserliğin, diye hayıflandı Kenhir.
Zanaatkarlar toplanmaya başlamıştı. Her zamanki soğukluğuyla sol ekip üyelerinden şantiye açılış töreni için gerekli malzemeyi taşımalarını istemişti şefleri Hay. Kafile düzene girdi, ustabaşı başa geçti. Sıcak bir gün olacaktı. 10 kadar büyük kırba yüklenmiş Panep çok yavaş ilerlediklerinden yakınırken göbeklerinin yavaşlattığı pişkin somun payı ile neşeli Renupe hızdan memnun görünüyorlardı.
Gece çok kısa sürdü diye yakındı Renupe.
Yoksa bir şey mi kutladın diye sordu Panep.
Karımla birlikte biraz içtik, biraz yedik. Başım ağrıyor ve bizi bekleyen birçok iş var. Sende bu güç varken farkında olmaman doğal.
Yorulmak iyileştirir seni.
Anlaşılan ışık taşını kullanacağız diye konuyu değiştirdi Renupe.
Galiba.
Nerede saklandın hiç merak etmedin mi?
Hiç.
Meraklı değilsin Panep.
Ya sen?
Aslında ben de değilim. Bütün bunlar sadece ustabaşını ilgilendirir.
23. ayrımın sonu. Sayfa 286.